Ayrım 6.
Tuhaf bir arabuluculuk. Köyümüzün uğradığı felaketlerin korkunç bir eylemle doruk noktasına varacağı ve uğursuzluk getireceği yazılıydı. 3 kat ululanmış Patrick cinayet işleyemeyecek eller tarafından katledilmişti. Dağ tarihçesi Keşiş İlyas. 1. 38 yılı dağ başından itibaren uğursuz bir yıl oldu. Deprem olduğunda tarih bir ocağı gösteriyordu. İzleri de, anısı da taşlarda duruyor. Köy bir haftadır kalın bir kar tabakası altında uyukluyordu. Çamlar karın ağırlığıyla eğilmişti, okul avlusundaki çocuklarsa bileklerine kadar kara batıyordu. Ama o sabah hava açıktı, tek bir bulut yoktu. Kutup güneşiydi parlayan, bol ışık, az ısı veren. Öğleye doğru ya da az öncesinde bir gürleme oldu. Toprağın derinliklerinden gelen bir kükreme gibi ama köylüler gözleriyle gökyüzünü taradılar. Evden eve birbirleriyle konuşuyorlardı. Belki de uzaklarda bir şimşek çakmıştı ya da çığ düşmüştü. Birkaç saniye sonra bir başka gürleme duyuldu. Bu seferki daha şiddetliydi. Duvarlar sallanıyordu. Herkes "Hazze, Hazze!" diye bağırarak dışarı fırlamıştı. Bazıları kiliseye doğru koşuyordu. Diğerleri oldukları yerde diz çökmüş, yüksek sesle dua ediyordu. Bazıları ise şimdiden taşların altında ölmekteydi. Köpeklerin şafak vaktinden beri uludukları anımsanıverdi. Vadideki çakallar da ulumuşlardı. Oysa akşam olana dek sessiz dururlardı. Tarihçi diyor ki, çeşmenin yanında olanlar kendilerini dehşete düşüren bir sahneye tanık oldular. Şatonun cephesi gözlerinin önünde çatlıyordu. Koca makaslar kesiyormuş gibi yırtık büyüyüp duruyordu. Pek çok kişi Tanrı'nın gazabına bakacak olursa taş olacaklarını söyleyen kutsal yazıları anımsayarak gözlerini kaçırıyordu. Şato o yıl yıkılmadı. Hiçbir kanadı da yıkılmadı. O çatlağın dışında fazla zarar da görmedi. Üstelik hayret edilecek şey çatlak duvar olduğu gibi duruyor. Daha eski ya da daha yeni duvarlar yıkıldığı halde o hala ayakta duruyor. Sanki felaketi haber verdiği için korunmuşçasına ya da mesajın henüz tam anlamıyla tamamlanmamış olması gibi. Cebrail, "Daha da kötüsü katırcının evi yıkılmıştı," dedi. Binlerce kitabının bulunduğu eski bir yapıydı. Bir hazine. Ne yazık ki. Dağımızın hatıra defteri anlayacağın. Nadir o sırada gezideydi. Bir hafta sonra döndüğünde kar erimiş, bütün kütüphanesini çamura bulanmıştı. Derler ki kitapları arasında, artık kulağım onda değildi. İlk sözcüklerini düşünüyordum. Daha da kötüsü dedin. Yani 30 ölüden de mi kötü? Gözlerinde tahrik edici bir kıvılcım vardı. En azından onun kadar kötü. Bir felaket olduğunda tabii ki insanları ve çektiklerini düşünürüm. Ama onun kadar geçmişin mirası içinde titrerim. Yani insanlar kadar yıkıntılar, öyle mi? Ama o işlenmiş taşlar, alın terinin yapıtı sayılan o sayfalar, o resmedilmiş tablolar, o mozaikler, onlar da insanlığın birer parçası ve işte asıl ölümsüz olan da bu parça. Hangi ressam eserlerinin ardından yaşamak ister? Cebrail'in ısrarına karşın o yılın uğursuz denilmesine katırcının kitapları neden olmadı. Sadece haberci sayılması gereken depremde neden olmadı. Sadece Patrik'in öldürülmesi de. Tarihçi diyor ki, bütün yıl baştan sona felaketler yılı oldu. Bilinmeyen hastalıklar, hilkat garibelerinin doğuşu, göçükler ve dahası açlık ve zorbalık. Yıllık vergi 2 kez toplandı. Biri Şubat'ta, ikincisi Kasım'da. Bu da yetmezmiş gibi vergiler yükseltildi ve kelle başına, keçi başına, değirmen başına, sabun başına, pencere başına vergi alınmaya başlandı. İnsanların ne kara ne de ak parası, ne arza ne de hayvanı kalmıştı. Mısırlıların yük hayvanlarıyla koşum hayvanlarına el koyacakları öğrenildiğinde, küfer yapdalların eşekleriyle katırlarını uçurumdan atmaktan başka çareleri kalmadı. Görünüşüne karşın bu bir kızgınlık ya da bir direniş eylemi değildi. Tarihçinin anlattığına göre sadece bir önlemdi. Çünkü bir kez hayvanlar ele geçirildi mi, Adil Efendi'nin adamları bu kez de onları sürmeleri için köylüleri zorlayacaktı. Yöneticilerin en kötüsü sana sopa indireni değil, kendine sopa indirmeye zorlayanıdır. Keşiş İlyas yine aynı düşünceyle köylülerin günün belirli saatlerinde dışarıya çıkmadıklarını belirtmektedir. Mısır Paşası'nın adamları her yere dalıp çıkmaktaydı. Berbere, bakkala, blata kahvecisine, tavla oynamaya. Akşamları da meydanda ve oraya açılan ara sokaklarda sarhoş halde dolaşmaktaydılar. Kimsecikler ortalıkta gözükmüyordu. Çünkü askerler her gün aralarından birine seslenip ona hakaretler yağdırmanın bir yolunu buluyordu. Şubat ayının ortalarında şeyh de şatoya kapanıp kapı önüne bile çıkmaz oldu. Sahleyindeki dostu Sait Bey'in arazisinde dolaşırken bir müfreze tarafından durdurulup kimlik sorulduğunu öğrenmişti. Olay Küfer Yabda'nın efendisini çok üzmüştü. Onu görmeye çıkan ve Mısırlı kumandana bir şeyler söylemesi için yalvaran tebaasına baştan savma sözler, bazen teselli verici, bazen vaat edici sözcükler söylüyordu. Ama hiçbir şey yapmıyordu. Kimileri bunu aczine, kimileri de duyarsızlığına veriyordu. Soyluların oğluna bir şey olunca şeyh hakarete uğramış gibi oluyor, bizlere bir şey olunca... Keşiş ona sitem etme gereğini duymuştu. Şeyhimiz Mısırlılara yüz vermiyor, onlar da aşağılandıklarını düşünerek her gün daha vahşileşiyorlar. Ne yapmam gerekiyor bu onu? Adil Efendi'yi şatoya davet ederek onu adam yerine koymak. Bizlere yaptıkları için teşekkür etmeye mi? İnsanlar bunu istiyorlarsa karşı çıkacak değilim. Hoca Geryos yarına kalmaz ona bir mektup yazar, onu burada görmekten ve görüşmekten onur duyacağımı söylerim. Bakalım, göreceğiz. Ertesi günü öğleye doğru bir asker cevabı getirdi. Geryos, efendisinin işareti üzerine zarfı açtı ve içindekini gözleriyle taradı. Kabul salonunda yaz günlerinin kalabalığı vardı. Herkes Lamia'nın kocasının yüzünün aniden kızardığını gördü. Bu kez bu durumun nedeni rakı değildi. Adil Efendi gelmek istemiyor şeyhim. Herhalde benim onun ayağına gitmemi istiyor. Hayır, şeyhimizin onunla Rukoz'un evinde buluşmasını istiyor. Bütün bakışlar efendinin çoktan yumruk olmuş eline çevrildi. Gitmeyeceğim. Dairun'a gitmemi isteseydi giderdim. O bir demir kol. Azıcık bükülürüz. Ama uzlaşmayı istediği yok. İstediği tek şey beni aşağılamak. Köylüler sessizce bakıştılar, keşiş adlarına söz aldı. Anlaşmazlıkları kaldırmak ve çektiklerimize son vermek için bu buluşma gerekiyorsa... Israr etme baba Butros, benden çalınan parayla yapılmış o eve asla ayak basmam. Köyü ve şatoyu kurtarmak için de mi? Bu soruyu soran rahattı. Babası ölüm sessizliğiyle gözlerini ona dikti. Önce sert, sonra üzgün, sonra da küçümseyen bakışlarla, sonra da keşişe döndü. Bıkkın bir sesle, "Biliyorum bu ona," dedi. "Bu gurur ya da ne istersen onu söyle ama başka türlü davranamam. İsterlerse şatoyu, köyü alsınlar. Hayattan beklediğim bir şey yok ama onurumu bana bıraksınlar. O hırsızın eşiğine ayak basmadan ölmüş olurum. Bu davranışımla köyü tehlikeye atıyorsam beni öldürsünler. Üstümü paralasınlar, yeleğimi sırtından alıp oğluma giydirsinler. O Rukoz'a gitmeyi kabul eder." Alnındaki damarlar şişmişti ve bakışları kimse de konuşacak hal bırakmayacak kadar sertleşmişti. İşte o sırada Geryos içkinin de verdiği cesaretle, "Neden ölümden yastan konuşalım?" dedi. "Tanrı şeyhimize ömürler versin ve başımızdan eksik etmesin. Ama bu buluşma için mirasçısı olan oğluna vekalet vermesine engel yok." Rad'ın müdahalesinin kızgınlığını duymaya devam eden şeyh bir şey demedi. işi oluruna bırakıp odasına çekildi. Rukuz'daki toplantı kısa sürdü. Asıl amaç şeyhin bıyıklarını indirmekti. Oğlunun gelişi yeterli bulundu. Ra'd, köyün Mısır hidivine ve sadık emirine bağlı olduğunu 7 ayrı biçimde söyleme hünerini gösterdi. Kumandan da askerlerinin köylülere daha iyi davranacaklarına söz verdi. Yarım saat sonra da bir başka işini bahane ederek çekildi. Buna karşın babasının karşısına çıkmakta acele etmeyen genç şey, hırsızın, serserinin, sürgünün koluna girerek evini dolaşmayı kabul etti. İkisi arasında arkadaşlık olmasa da birliktelik doğdu. Aynı zamanda baba oğul arasındaki gizli anlaşmazlık su yüzüne çıkıverdi. Haftalar boyu şato iki ayrı gücün karargahı haline geldi ve kaç kez kapışma noktasına gelindi. Bu durum devam etmedi. Mısırlılara karşı babasından daha akıllı davranacağı ümidiyle genç şeyhin çevresine toplananlar düş kırıklığına uğradılar. Hafifliği, kararsızlığı gözlerine battı. Genç adamın çevresinde 5-6 kişi kaldı. Onlar da bütün köyün küçümsediği serseri takımından kimselerdi. Sadece beceriksizliği ve tutarsızlığı nedeniyle değil, aynı zamanda şivesi yüzünden de yalnız bırakılmıştı. Asla unutulmayan Jordan, çekirgelerinin şivesine sahip oluşu, tebaasıyla arasında kalın bir duvarın yükselmesine neden olmuştu. Tanyos, Rukuz ile Ra'd arasındaki samimiyetten hoşlanmıyordu. Ra'd'ın şeyhe karşı sürdürülen savaşın bir aleti olmasına diyeceği yoktu ama eski sınıf arkadaşına güvensizliği devam ettiğinden Esma'nın babasını sürekli uyarıyordu. Okuldan çıktığında onlara gelip de kapının önünde Ra'd'ın atını ve adamlarını gördüğü vakit Esma'yı bir hafta sonra görme pahasına yoluna devam ediyordu. Tek bir kere içerideyken kaçamamıştı. Sabah erken saatte gelmiş ve büyük salonda Esma'yı yalnız bulmuş, bir süre baş başa kalmışlardı. Tam çıkacağı sırada Rukuz ve Ra'd ile burun buruna gelmişti. Üstleri başları çamurluydu ve Ra'd elinde kanlı bir tilki tutmaktaydı. Gördüğüm kadarıyla avıyı geçmiş. Tanyos'un konuşması bilerek küstahçaydı. Bu tavrını onlarla konuşurken sürdürdü. Ama her ikisi de etkilenmiş görünmediler. Hatta Rukuz iştenlikle birlikte meyve yemelerini önerdi. Tanyos köyde beklendiği bahanesiyle özür diledi. Bunun üzerine Ra'd yanına yaklaşıp elini omzuna koyarak "Ben de şatoya döneceğim. Yıkanıp dinlenmem gerek. Birlikte gideriz." dedi. Tanyos reddedemedi. Kendisine de bir at hazırlanmasını kabul etti ve yanlarında iki serseriyle birlikte Ra'd ile at sürdü. Genç şey son derece tatlı bir sesle "Seninle konuşmak istiyordum." dedi. Tanyos bunu fark etmişti. Nazik bir gülümsemeyle yetindi. "Sen Hoca Rukuz'un dostusun. Hatta ben de arkadaşı oldum. Çocukken bizi birbirimizden ayıran kavgaları unutmanın artık zamanı geldi. Sen çalışkandın, ben ele avuca sığmazdım. Ama her ikimiz de büyüdük." Tanyos 17 yaşındaydı ve bir çember sakalı vardı. Ra'd 18 yaşındaydı ve Patrinki gibi çenesinde sivri bir sakala sahipti. Ama onunkisi kara ve yumuşaktı. Tanyos düşünceli biçimde yola bakmadan önce gözlerini işte bu sakala dikmişti. "Rukuz bana seninle her zaman rahatça konuştuğunu ve tavsiyelerine kulak verdiğini söyledi. Benim de seninle konuşmam ve seni dinlemem gerektiğini söylüyor." Konuşması güven duyan birinin konuşmasıydı ama yanlarındaki iki adam söylediklerine kulak kesilmişlerdi. Lamia'nın oğlu da başını sallayarak "Tabii, iştenlikle konuşmamızı engelleyen bir şey yok ki," dedi. "Yeniden arkadaş olduğumuz o kadar sevindim ki." "Arkadaş mı? Yeniden arkadaş mı?" İki ay boyunca her sabah okula birlikte gitmişler ve birbirlerine tek bir söz etmemişlerdi. Üstelik Tanyos şu anda hiç de dostça duygulara sahip değildi. Sevimsiz olmak istediğinde de sinir, sevimli olmak istediğinde de sinir diye düşündü. Oysa Ra'd memnun gülümsüyordu. "Arkadaş olduğumuza göre bana söyleyebilirsin. Rukuz'un kızına göz koyduğun doğru mu?" Bütün bu hoş görünmelerin ardında demek ki bu vardı. Genç şeyhin adamları dilleri dışarıda köpekler gibi yanaştıkları için Tanyos'un konuşmama niyeti daha da artmıştı. Hayır, kıza göz koyduğum yok. Başka şeyden konuşamaz mıyız? Dedi. Dizginleri çekti ve atı ileri atıldı. Rahat, elbette diye seslendi. Hemen başka şeyden konuşuruz. Ama Esma konusunda emin olmak istedim. Kızı babasından istedim de. 2. Tanyos'un ilk tepkisi küçümseme ve kuşku oldu. Bakışları hala Esma'nın bakışları, elleri Esma'nın dokunuşuyla doluydu. Üstelik Rukoz'un aslında Rahat hakkında ne düşündüğünü biliyordu. Bu ahmağı babasını küçültmek için kullanmak tamamdı da eski kahya ona ömür boyu bağlanmayacak kadar uyanıktı. Yine de genç şeyh yanı başında at sürmeye geldiğinde sormaktan kendini alamadı. Sana ne yanıt verdi? Rukoz mu? Oh, efendisi kızına ilgi gösteren her halktan adamın söyleyeceğini söyledi. Tanyos'un ona diyeceği kalmamıştı. Atından atladı, gerisin geriye Rukoz'a döndü. Onu yeni salonunda her zamanki yerinde yapayalnız buldu. Kahve ve tütünüyle baş başa. Düşünceli ve sıkkın görünüyordu. Tanyos'u görünce birden neşelendi ve ayrılalı 3 çeyrek saati geçmediği halde kollarını açtı. Geri geldiğine ne kadar sevindim. Şehra seni zorla götürmüştü. Oysa ben seninle baş başa kalıp baba oğul gibi dertleşmek istiyordum. Tanrı'nın bana geç bahşettiği bir oğul gibi. Elini tuttu. Sana verilecek büyük bir haberim var. Kız kardeşin Esma'yı evlendireceğiz. Tanyos elini geri çekti. Bütün vücudu duvara yapışacakmış gibi gerildi. Duman, Rukoz'un sözleriyle daha da ağırlaşıp ezici oldu. Biliyorum, sen de ben de şeyhlerden çok çektik ama şu Rahat babası gibi değil. Bunun kanıtı köyün iyiliği için bu eve gelmeyi kabul etmiş olması. Oysa babası inat etti. Ama yaşlı şeyhden bize ne? Biz yenisine bakalım. Genç şeyh bizden yana. Gelecek bize ait. Tanyos kendini toparladı. Rukoz'un içine göçmüş gözlerine baktı. Bense senin için geleceğin şeyhlerin ortadan kalkması olduğunu sandım. Evet öyle. Düşüncem değişmiş değil. Derebeyleri yok olmalı ve göreceksin. Onları yok edeceğim. Ama bir kaleyi içeriden fethetmek iyi bir şey değil mi? Tanyos Rukoz'un yüzünde sadece çiçek bozukluklarını görür oldu. Kurtların açtıkları delikler gibi daha da derinleşiyorlardı. Bir an sessizlik oldu. Rukoz nargilesinden bir nefes çekti. Tanyos ateşin canlandığını sonra da söndüğünü gördü. Esma ile birbirimizi seviyoruz. Saçmalama. Sen oğlumsun, o da kızım. Kızımı oğluma verecek değilim ya. Bu kadar riyakarlık da fazlaydı. Ben senin oğlun değilim ve Esma ile konuşmak istiyorum. Onunla konuşamazsın. Banyoda hazırlanıyor. Yarın herkesin haberi olacak. Gelip kutlamak isteyecekler. Tanyos fırladı. Salondan dışarı koştu. Koridorlardan geçti. Esma'nın odası olarak bildiği kapıya geldi. Sonra kapıyı aniden açıverdi. Kız oradaydı. Bakır küvetin içinde çıplaktı. Bir hizmetçi başından aşağıya su döküyordu. İkisi de aynı anda çığlık attılar. Esma kollarıyla göğsünü kapattı, hizmetçi havlu almak için yere eğildi. Geriye kalan çıplaklığa gözleri takılan Tanyos hiç kımıldamıyordu. Rukoz ile adamları koşarak geldiklerinde dışarı çıkarmak için üzerine atıldılar. Tanyos hiç direnmedi. İşi şaşkınlığa vurdu, yumruklara karşı kendini korumaya çalışmadı. Ne diye telaş ediyorsunuz? Kardeşsek onu çıplak görmemde ne beis var? Bu akşamdan itibaren ülkedeki kardeşler gibi aynı odada yatacağız. Esma'nın babası onu beyaz saçlarından yakalamıştı. Sana oğlum demekle fazla yüz verdim. Kimse kimin oğlu olduğunu bilmiyor zaten. Bir piçi ne oğul ne de damat olarak isterim. Atın onu dışarı. Canını acıtmayın ama evimin çevresinde bir daha görecek olursanız boynunu kırın. Esma'nın çıplak bedeni gözlerini açmış gibi aklı başına gelmişti Tanyos'un. Kendine karşı öfke doluydu ve pişmanlık duyuyordu. Ama yine de kendine gelmişti. Böyle bir ihanete uğramak istemezdi tabii. Toplumda iyi bir yer almayı kafasına koymuş olan Rukoz, kızını bir aileye vermek dururken bir kahya oğluna vererek ya da daha da kötüsü bir piçe vererek işe başladığı yerden bitirmek istemezdi. her gün iflas korkusu ile yaşayan Raad için Esma'nın olacak bir servete el koymak ancak sevinçle karşılanabilirdi. Tanyos, Kıferyabda yolunda giderken önce kendi körlüğüne kızdı. Sonra düşünmeye başladı. Çocukça bir intikam değil, bu evliliği nasıl önleyebileceğini düşünüyordu. Bu pek o kadar olanaksız bir şey değildi. Rukos, pek çoğu gibi sonradan görme, yeni zengin biri olsaydı, yaşlı şey belki de bu evliliğe karşı çıkmazdı. Ama durum bundan ibaret değildi. Hırsızın evine gitmeyi reddetmişken, böyle bir birleşmeyi nasıl kabul edebilirdi? Tanyos, onun kurnaz ve işini bilir bir müttefik olacağını biliyordu. Daha çabuk yürümeye başladı, attığı her adımda bacakları, böğrü, kafası ağrıyordu. Ama bunu düşünmüyordu bile. Düşündüğü bir tek şey vardı, Esma onun olacaktı. Babasını ezip geçmesi gerekse bile. Köye vardığında Blata'dan geçmemeye çalışarak tarlaların arasından şato yoluna koyuldu. Şatoya vardıktan sonra şeyhi değil ailesini görmeye gitti. Çok resmi bir biçimde kendisini dinlemelerini, onunla tartışmayacaklarına söz vermelerini istedi. Aksi halde kendisini bir daha görmeyeceklerini söyledi. Onlara söyledikleri neredeyse kelimesi kelimesine Keşiş İlyas tarafından tarihçeye, Rahip Stolten tarafından da 1838 olaylarını naklettiği ama çok sonradan yazıldığı belli olan bir kağıdın üzerine döküldü. Benim burada naklettiğim rahibin yazdıkları çünkü Tanyos'un kendi sözleriyle anlattıklarını tekrar ediyor olmalıdır. O kızı sevdiğimi bilin, o da beni seviyor. Babası onu bana verecekmiş gibi davrandı. Ama Rukuz ile Raad bana oyun oynadılar. Her şeyden ümidimi kestim. Bu hafta sonuna kadar Esma ile nişanlanmazsam ya Raad'ı ya da kendimi öldürürüm. Bunu yapacağımı bilirsiniz. Annesi de bunun dışında her şeyi yap diye yanıtladı. 2 yıl önceki açlık grevini unutmuş değildi. Kocasının elini yalvarırcasına tuttu. O da karısı kadar sarsılmış olarak Tanyos'a şöyle dedi. Korktuğun evlilik yapılmayacak. O evliliği engellemezsem bana da baban demesinler. Böyle yemin etmek köylülerin alışık olduğu bir şeydi. Ancak bu koşullarda, yani cereyan etmekte olan dram ve Tanyos'un doğumu koşullarında bu sözler gülünecek sözler olmaktan çıkıp dokunaklı sözler oluyordu. Tarihçi diyor ki, kader ağlarını örüyor, ölüm kol geziyordu. Tanyos, ölümün kendi çevresinde kol gezdiğini hissediyordu. Onu uzaklaştırmak istediğinden de emin değildi. Oysa her zaman uyuşuk olan Geryos, kadere meydan okumaya kararlı görünüyordu. Köyde bu adamı sevmeyenler, ki bunların arasında bizim Cebrail de vardı, Tanyos'un istekleriyle şeyhinkiler bir olmasaydı, Geryos'un o denli çaba sarf etmeyeceğini söylemektedirler. Oysa bu başarısızlıklarla geçmiş bir ömrün sonbaharında, Geryos'un ruhundaki değişimi dikkate almamak demekti. Bir kurtarma eylemine kendini adamış görünüyordu. Oğlunu kurtaracaktı ama aynı zamanda çoktan maskara olmuş kendi onurunu, kocalık onurunu, babalık onurunu kurtarmış olacaktı. Aynı akşam Tanyos ile konuştuktan az sonra şeyhin yanına gitti ve onun sütunlu salonda buldu. Bir sütundan diğerine gidip geliyordu. Yalnızdı, başı açıktı ve bütün beyazlığı ile ortaya çıkmıştı. Elindeki tesbihi evirip çeviriyor, sanki iç çekmelerinin her birini sayıya vuruyordu. Kahya gelip kapının yanında durdu. Hiçbir şey söylemedi. Yanındaki kandilden orada olduğu fark edilebiliyordu. ''Ne var Hoca Geryos? Benim kadar endişeli görünüyorsun.'' Söz konusu olan oğlum şeyhim. ''Oğullarımız, ümitlerimiz, çilemiz.'' Kendilerini karşılıklı oturur buldular. Şimdiden bitkin düşmüşlerdi. ''Senin oğlun da kolay değil ama hiç değilse onunla konuşurken seni anladığını görüyorsun.'' Belki anlıyor ama bildiğinden şaşmıyor. Karşı koyulduğu her sefer ölmekten söz ediyor. Bu seferki neymiş? Rukoz'un kızına aşık ve o it de kızı vereceğine inandırmış. Ama aynı zamanda Şehra'da da vaat ettiğini duyunca... Bu muymuş? Tanyos hiç merak etmesin. Tarafımdan git söyle. Ben yaşadıkça öyle bir evlilik olmayacak. Oğlum inat ederse reddederim. Rukoz'un servetini mi istiyor? Gidip Rukoz'un damadı olsun. Ama benim mülküm onun olmayacak. Benden çalan adam bu şatoya asla ayak basamaz. Ne de kızı basabilir. Bunları kelimesi kelimesine oğluna tekrar et, neşesi geri gelir. Hayır şeyhim, gidip tekrarlamayacağım. Efendi irkildi, bu sadık hizmetkarı kendisine asla böyle yanıt vermemişti. Her zaman şeyh daha cümlesini bitirmeden onaylayıp kafa sallardı. Dudaklarında asla hayır sözcüğü çıkmamıştı. Onu incelemeye koyuldu, meraklanmıştı, neredeyse eğleniyor denilebilirdi. Seni anlamadım. Öteki yere bakıyordu. Şeyhe karşı çıkmak şimdiden ağrına gidiyordu. Hele de bakışlarıyla karşılaşmak. Şeyhimizin söylediklerini Tanyos'a anlatmayacağım. Çünkü ne cevap vereceğini şimdiden biliyorum. Bana diyecek ki, Rahat her zaman istediğini elde eder. Babası ne derse desin. İngiliz okulundan çıkmak istedi. En kötü biçimde bunu gerçekleştirmenin yolunu buldu. Kimse de onu ayıplamadı. Rukoz'a gidip Mısırlı subayı görmek istedi, onu da yaptı. Kimse de onu engelleyemedi. Bu evlilik konusunda da aynı şey olacak. O kızı istiyorsa alacaktır. Hemen ardından da şeyhimiz Rukoz'un da torunu olacak ve adına Francis denilecek, torununu dizlerinde hoplatacak. Geryoz sustu, sözlerinin ağırlığı altında ezilmişti. Efendisiyle böyle konuştuğuna kendisi bile inanamıyordu. Ensesi terlemişti, gözleri yere iyice yaklaşmıştı, bekliyordu. Onun kadar sessiz olan şeyh tereddüt ediyordu. Onu terslemeli miydi? Bu isyan belirtilerini cezalandırmalı mıydı? Hayır, elini ürkek omzuna koydu. Hayye, Geryoz dedi. Sence ne yapmalıyım? Hayye mi demişti? Kardeşim mi demişti yani? Kahya'nın gözünde iki damla yaş belirdi ve hafifçe kendisine sorulana cevap vermek üzere doğruldu. Patrick pazar günü şatoya geleceğini haberini göndermedi mi? Rukoz'a da, Şehra'da da bir tek o söz geçirebilir. Bir tek o, doğru. Ama canı istediği takdirde şeyhimizin onu nasıl inandıracağını bilir. Şeyh başıyla onayladı, sonra dairesine geçmek üzere ayağa kalktı. Geç olmuştu. Geryoz da kalktı, izin istemek ve minnetini belirtmek için efendisinin elini öptü. Tam odasına gidecekken şeyh doğruldu, onu çağırdı, kendisine bir kandille eşlik etmesini istedi. Orada yorganının altından bir tüfek çıkardı. Bu, Richard Wood'un Ra'da getirdiği tüfekti. Işıkta koca bir mücevher gibi parlıyordu. Bu sabah bu tüfeği oğlumun düşüp kalktığı serserilerden birinin elinde gördüm. Bunu bilmem hangi bahsi kaybettiği için Rad'ın verdiğini söyledi. Elinden aldım. Bunun İngiliz konsolosunun armağanı olarak şatonun malı olduğunu söyledim. Bunu paramızla birlikte kasaya kilitlemeni istiyorum. Dikkatli ol, doludur. Geryoz silahı aldı ve göğsüne bastırdı. Sıcak reçine kokuyordu. 3. Köyümün halkı, Patrick'in külahını ne denli sayıyorsa o denli korkardı. Kilisede verdiği vaazda, dağ emiri ve aynı zamanda Mısır paşası için dua etmelerini istediğinde, dudakları kıpırdamaya başladı. Ne söylediklerini Tanrı bilir. Şeyh ahin süresince koltuğundan kıpırdamadı. Gece hafif bir rahatsızlık geçirmişti. Onun içinde bir tek kutsal ekmek ve şarap ayininde ayağa kalkmıştı. Rahat tam arkasından yürümüş ve gelip ardında durmuştu. Babasının alnında şişen damarları umursamazca izlemekteydi. Törenden sonra Şeyh ile Patrick sütunlu salonda buluştular. Büyük kapının kanatlarını kapattığı sırada Geryoz Patrick'in şu sözlerini duyabildi. Bir isteğim var ve böylesi soylu bir yerden, ellerim boş dönmeyeceğimden eminim. Lamia'nın kocası ellerini ovuşturdu. Patrick bizden bir şey istemeye geldiğine göre bizim isteğimizi de reddetmeyecektir diye düşündü. Gözleriyle Tanyos'u aradı, müjdeyi kulağına fısıldamak istedi. Büyük salonda şeyh ürperdi ve iki eliyle bıyıklarını çekiştirmeye başladı. Çünkü o da tıpkı kahyası gibi düşünüyordu. Patrick sözlerini sürdürdü. Emirin sarayından geliyorum. Bütün günü onunla geçirdim. Onu endişeli gördüm. İngiltere'nin ve Baba Ali'nin casusları dağda faaliyetteymiş. Pek çok adam da onlardan yana dönmüş. Emir dedi ki, İşte böyle zamanlarda iyi ile kötü anlaşılır. İyilerden söz edince de aklına ilk gelen isim de tabii sizinkisi oldu Şeyh Francis. Tanrı ömürler versin Patrik Hazretleri. Emir'in bazı kuşkuları olduğunu saklayacak değilim. Bu köyün İngilizlerin sözlerine kulak verdiği kanısını koruyor hala. Bütün bunların geçmişte kaldığını ve eskiden olduğu gibi şimdi de kardeş olduğumuzu söyledim. Şeyh başını salladı ama gözleri endişeliydi. Bu çetrefilli girişten sonra kurnaz adam acaba ne isteyecekti? Patrick konuşmasını sürdürdü. Eski günlerde bu köy güç günlerde yiğitliğini göstermiş, insanların cesareti dillere destan olmuştu. Bugün önemli olayların öncesindeyiz ve emirimizin askere ihtiyacı var. Dağın diğer köylerinde insanları zorla askere aldılar. Burada ise gelenekler egemendir. Emirimize dedim ki, kıfer yap da zorla toplayacağından daha çok gönüllü gönderecektir. Yoksa yanıldın mı? Şeyh bu işten hiç hoşlanmadı. Ama bunu elletmek uygun değildi. Emrinize geçmişte olduğu gibi adam toplayacağımı ve askerlerin en iyide olacaklarını söyleyebilirsiniz. Şeyhimizden başka bir şey de beklemiyordum zaten. Emir kaç kişiye güvenebilecek? Eli ayağı tutan ne kadar sağlıklı adamım varsa başlarında da ben olacağım. Patrick ev sahibinin yüzünü inceledikten sonra yerinden kalktı. Şeyh de kendine gelmiş görünüyordu ve bir delikanlı çevikliğiyle fırladı. Ama böyle fırlamak başka, birliklerin başında olmak başka işti. Patrick, Tanrı gücünüzü daim kılsın dedi. Baş parmağı ile alnına haç işareti kondurdu. Patrick Hazretleri gitmeden önce benim de kendisinden bir ricam olacak. Pek öyle önemli bir şey değil, ülkede olan bitenlere bakılınca hatta önemsiz bir konu. Ama zihnimi kurcalıyor ve savaşa gitmeden önce bu konunun çözümlendiğini görmek istiyorum. Patrick odadan çıktığında yanındakilere Hoca Rukuz'un evinden geçeceğiz diye seslendi. Bu da Geryus'un hararetle elini öpmesine yol açtı. Bunu gören köylüler bir hayli meraklandılar. Evinden geçeceğiz demek sadece bir deyimdi işte. Patrick bal gibi eski kahyanın evine girdi, büyük salonunda oturdu, Esma'yı tanıdı, kızla uzun boylu konuştu, sonra da babasıyla baş başa görüştü. Babasının geniş evini dolaştırmasını kabul etti. Ziyaret bir saatten fazla sürdü. Şatoda kaldığından çok daha fazla. Ayrılırken Patrick'in yüzü gülüyordu. Tanyos'a zaman geçmeyecekmiş gibi geldi. Lamia ile Geryos'a da öyle. Geryos heyecanını dindirmek için birkaç damla rakı içmekten kendini alamadı. Patrick şeyhin yanına vardığında konunun temelde çözümlendiğini ancak önce Raad ile baş başa kalmak istediğini söyledi. Tekrar şeyhin yanına geldiğinde Raad yanında değildi, yan kapılardan birinden kaçmıştı. Patrick yarına kalmaz unutur dedi. Sonra oturmadan sadece sütunlardan birine yaslanarak alçak sesle ara buluculuğunun sonucunu ve dahiyane buluşunu şeyhe anlattı. Lamia mangalda kahvesini pişirmişti. Aralık duran kapıdan sesler, gürültüler duyuyordu. Ama o sadece Geryos'u bekliyor, yüzünden müjdeyi almak istiyordu. Ara sıra Meryem Ana'ya kısa bir dua okuyor, haçını avuçlarında sıkıyordu. Cebrail'in yorumladığı gibi Lamia gençti, hala güzeldi, süt kuzusuna benzer bir boynu vardı. Tanyos bekleye dururken çocukken çıktığı ve huzur bulduğu asma kata sığındı. İnce şiltesini çıkarmış üzerine uzanmıştı. Üzerine ince bir örtü almıştı, belki de hiç kımıldamayacak ve ara buluculuk sonuç vermezse yeniden açlık grevine başlayacaktı. Ama belki de sadece sabırsızlığını dindirmek istemekteydi. ama yine de uyuyakaldı. Patrick diyeceğini demişti. Hemen ardından da izin istemişti. Rukoz'un evinden geri dönmek zorunda kalışı, ona kapatmak zorunda olduğu bir vakit kaybettirmişti. Şeyh onu kapı eşiğine kadar götürmüş ama onunla basamakları inmemişti. Patrick de dönüp ona selam vermemişti. Geryoz kapının yanında duruyordu. Bir ayağı kapının içinde, diğeri dışındaydı. Kafası daha da karışmıştı. Beklerken içtiği rakı yüzünden, Patrick'in anlattıkları yüzünden ve özellikle efendisinin kulağına fısıldadığı şu sözler yüzünden. Gülmem mi gerek yoksa onu boğmam mı bilemiyorum. Bugün bile bu unutulmaz öykü anlatıldığında köylüler de işin bu kısmına gülmek mi, ağlamak mı gerektiğini bilmiyorlar. Saygıdeğer Patrick Hazretleri Tanyos için Esma'nın elini istemeye giderken onu görünce fikir değiştirmiş, bu kadar güzellik ve bu kadar zenginlik karşısında kızı öz yeğenine isteyivermişti. Tabii ki bunu açıklayabilirdi Patrick Hazretleri. Şeyh bu kızı Ra'da istemiyordu. Rukoz da Tanyos'un adını duymak istemiyordu. O zaman da evlendirecek bir yeğeni olduğuna göre geriye bir tek. Kıfer Yapta'nın efendisi oyuna getirildiğini düşünüyordu. Eski kahyaya haddini bildirecekken şimdi tutmuş topluluğun en büyük başkanına akraba oluvermişti. Geryoz ise işi böyle kayıp kazanç hanesi diye hesaplayacak durumda değildi. Patrick'in atına gözlerini dikmiş, kafasında tek bir düşünceyle söylendi. Tanyos kendini öldürecek. Şeyh sadece bir homurtu duydu. Kahyasını yukarıdan aşağıya süzdü. Rakı kokuyorsun Geryoz dedi. Ortadan yok ol. Ayıldığın ve temizlendiğin zaman karşıma gelirsin. Efendi omuz silkerek odasına yöneldi. Yeniden kalbi sıkışır gibi oldu. Dinlenmeye ihtiyacı vardı. Tam o sırada Lamia ağlamaya başlamıştı. Nedenini bilmiyordu ama bunun bir nedeni olduğundan emindi. Pencereden sarktı ve ağaçların arasından Patrick'in uzaklaştığını gördü. Daha fazla dayanamayarak haber almak üzere sütunlu salona gitti. Patrick orada olduğu sürece görünmemeyi yeğlemişti. Kendisini asla sevmediğini ve şeyhe kendisi yüzünden kızdığını biliyordu. Kendisini görünce kızacağından ve Tanyos'un zarar göreceğinden korkmuştu. Dağ tarihçesi yazarı bunu boş bir önlem olarak niteler. O çocuğun doğumu patriğimizin çekemediği bir olay olmuştu. Bütün söylenenlerden sonra o çocuk için genç bir kızın elini nasıl isteyebilirdi? Lamia şatonun ortasında bulunan kahyanın çalışma yerine gitmek üzere avludan geçerken tuhaf bir hayal gördü. Sanki Geryoz elinde bir tüfek koşuyordu. Adımlarını sıklaştırdı ama onu göremedi. Onu gördüğünden de emin değildi. Bir yandan o olduğunu söylüyor, hangi davranışıyla onu tanıdığını söyleyemese bile alt tarafı onunla 20 yıl yaşadığına göre yanılmayacağını düşünüyordu. Öte yandan o koşuş biçimi şatodaki görevini büyük bir vakarla yerine getirene, gülmeyi bile kendisine yasaklamış olan kocasına o denli yakışmıyordu ki tereddüt ediyordu. Acele etmek, evet de koşmak neyin nesiydi, üstelik bir tüfekle. Sütunlu salona gelince kimseleri bulamadı, oysa birkaç dakika önce doluydu. Dış avluda da kimsecikler kalmamıştı. Dışarı çıktığında ağaçların arasında kaybolur gibi görünen Geryoz'u fark ettiğini sandı. Önceki görüntüden daha kısa süreli bir hayaldi bu. Arkasından koşmalı mıydı? Eteklerini topladı, sonra fikir değiştirerek dairesine döndü. Tanyos'a seslendi, cevap vermesini beklemeden yukarı tırmandı ve onu sarstı. Kalk, baban deli gibi koşarken gördüm. Elinde bir tüfek vardı, onu yakalamalısın. Ya Patrick? Hiçbir şey bilmiyorum. Kimse de bir şey söylemedi. Ama acele et, babana yetiş. Onun bilmesi gerek. O sana söyler. Daha ne diyebilirdi? Lamia anlamıştı. Ortalıklarda kimsenin olmayışı, sessizlik, kocasının koşması. Geryoz'un gittiğini gördüğü yol, şotayı köye bağlayan yollardan en az kullanılanıydı. Tüferyap dallar daha önce de söylediğim gibi merdivenleri tırmanırlardı. Blata'dan çıkan merdivenleri. Arabalar ve biniciler geniş yolu yeğlerlerdi. Bu yol şatoya kıvrılarak çıkardı. Bugün yer yer bozulmuş bir yoldur. Sonra bu patika vardı. En taşlı olanıydı ama kestirmeydi. Köyün çıkışına en çabuk buradan gidilirdi. Oradan gidilmeye kalkışıldığında sürekli ağaçlara tutunmak gerekirdi. Bulunduğu durumda Geryos kafasını kırmak tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Peşinden giden Tanyos her duruşunda onu boş yere gözleriyle arıyordu. Ancak son anda onu fark edebildi. En son anda. Artık hiçbir şeyi durduramayacağı sırada. Bakışlarıyla bütün manzaraya egemendi. İnsanları, hayvanları, davranışlarını, ifadelerini görebiliyordu. Patrick atının üzerinde ilerliyor, adamları da at üstünde ya da yaya peşinden gidiyordu. Geryos da bir kayanın ardında, başı açık, tüfeği omzunda duruyordu. Tüfek patladı. Dağlar, taşlar kükredi ve yankılandı. İki kaşı arasından yüzünden vurulan Patrick ağaç gibi devrildi. Ürken atı ileriye atıldı, binicisini savurmadan önce 2-3 kadem sürükledi. Geryos saklandığı yerden çıktı, bu dik ve düz bir kayaydı, toprağa iyice gömülmüştü. O günden bu yana bu kayaya pusu kayası denir. Geryos tüfeğini iki eliyle başı üstünde tutuyor, teslim olmaya hazırlanıyordu. Patrick'in yanındakiler bir çetenin hücumuna uğradıklarını sandıklarından her biri çil yavrusu gibi dağılmıştı. Katil öylece kala kaldı. Kolları hala havadaydı. İngiliz konsolosunun armağanı kızıl parıltılar yansıtan tüfeği elinde tutmaya devam ediyordu. İşte o sırada Tanyos yanına yanaştı ve kolundan tuttu. Baye, baba demişti Tanyos. Böyle demeyeli yıllar vardı. Geryos minnetle çocuğuna baktı. Bu sözcüğü yeniden duyabilmek için demek ki katil olması gerekiyormuş. Baye. İşte o an artık hiçbir şeye pişman değildi. Hiçbir şey istemiyordu artık. Cinayetiyle yaşamını satın almıştı. Artık teslim olabilirdi. Cezasını onurlu biçimde karşılamaya hazırdı. Silahını usulca yere koydu, sonra Tanyos'a döndü. Ne için öldürdüğünü söylemeye çalıştı. Konuşamadı. Boğazı ihanet etmişti. Kısa bir süre için oğlunu kollarına aldı, sonra dönüp şatoya doğru yürümeye başladı. Tanyos onu kolundan çekti. Baye, sen ve ben birlikte kalalım. Bu kez benden yana oldun. Senin şeyhe gitmene izin vermem. Geryos kendini bıraktı. Vadenin sonuna açılan bir patikaya saptılar. Köyün gürültüsü arkalarından yükseliyordu ama ağaçtan ağaca, kayadan kayaya sekerek bir şey duymaz oldular. 4. Suçunu işler işlemez Kahya Geryos oğluyla birlikte tepeleri aşmakta acele etti. İnsanlardan kaçıyorlardı. Şeyh de onları izletmekten vazgeçmek zorunda kalmıştı. Tepelerden indiklerinde gece oluncaya kadar yürüdüler ve şelalenin yanından geçerek denize yöneldiler. Günün ilk ışıklarında Köpek Nehri'nin üzerindeki köprüyü geçtiler ve Beyrut limanına ulaştılar. Rıhtımda iki büyük gemi hareket etmek üzereydi. Birincisi İskenderiye'ye gidiyordu ama ona binmekten kaçındılar. Çünkü Mısır paşası onları cinayet suçunun cezasını çeksinler diye dağ emirine teslim ederdi. İkincisine binmeyi yeğlediler. Kıbrıs adasına gidiyordu. Gemide bir gün rıhtımda bekledikten sonra denizde bir gün ve bir gece geçirdiler. Kendilerini ipek tüccarı diye tanıtmışlardı. Magosa limanında kalacak bir han buldular. Hancı Halep asıllı biriydi. Keşiş İlyas'ın tarihçesinden alınan bu satırlar, köyümün insanlarının duydukları büyük korkuyu ve şeyhin düştüğü korkunç sıkıntıyı yeterince anlatmamaktadır. Uğursuzluk ta yanı başlarında, Pusuk Kayası yolunun üzerindeydi. Patriğin cesedi kiliseye getirildiğinde, köyümün insanları ölüden nefret etmiş oldukları ve halen de ettikleri için suçlular gibi ağlıyor ve nemli ellerinin üzerinde kanının izlerini arıyorlardı. Şeyh de kendini suçlu hissediyordu. Çünkü çekirgelerin patriğinden o da nefret etmişti. Hatta ölümünden kısa sıra önce onu boğmak istediğini söylemeye kadar işi vardırmıştı. Geryos'un kulağına fısıldadığı bu sözlerle kendi toprakları üzerinde, kendi kahyası tarafından işlenmiş bir cinayetin sorumluluğundan nasıl sıyrılabilirdi? Üstelik İngiliz konsolosu Richard Wood'un armağan ettiği silahı İngiliz politikasının düşmanlarından birine karşı kullanmasına kendi neden olmuştu. Rastlantı. Sadece rastlantı mı? Kıfer Yapta'nın efendisi ayrıcalıkları nedeniyle yargıçlık görevini de üstlendiğinden bir insana karşı bunca sanı karşısında onu en azından cinayete teşvik ya da suç ortaklığı ile suçlardı. Oysa böyle bir suçu arzulamadığını Tanrı bilirdi ve niyetini bilmiş olsaydı Geryos'u kendi elleriyle boğardı. Patriğin adamları gözlerinin önünde cereyan edenleri şeyhe anlatmaya geldiklerinde çöktüğünü ve bundan sonra olacak felaketleri önceden bilmişçesine bittiğini gördüler. Ama o bir liderin sorumluluklarından kaçacak adam değildi. Kendini çabuk toparlayıp adamlarına iz sürdürmüştü. Bu onun göreviydi. Akıl yolu da buydu. Yetkili makamlara ve daha önce patriğin adamlarına katilleri yakalamak için elinden geleni yaptığını göstermeliydi. Evet, katiller. Geryos ve de Tanyos. Delikanlı masumdu ama o gece yakalansaydı şeyh onu emirin adaletine teslim etmekten kaçmazdı. Asılsa bile görünümünü kurtarmak için.